Ayrım 34, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 400. Dürüstlük çıplaklıktır. Gözüyle baktı, derine bakmadı, baksaydı severdi. Hurşit terden sırılsıklam olmuş kanarya sarısı bir donla çalışıyordu. 8 metre kalınlığındaki damarın 2 metrelik kısmını aldıktan sonra geri kalan kısmını da arkadan göçerterek ciddi bir üretim başarısı göstermişti. Tabanı kabaran, tavanı da kırma taşlardan oluşan, tehlikeli bir ayakta çalışmanın verdiği tedirginliği hayale ve iyimserliğe dönüştürmüştü. Sağ omzunda dünden kalma açık bir yara vardı. Dün iki arkadaşıyla tertip almış, bacayı en hassas yerinden vurup arızayı geçmiş, kılavuz bacayla üst taban yoluna zorlu bir gedik açmış, bağları yapıp kilitleri çekerek havayı püskürtmüştü. Soluklanmak için oturdu. Yorgunluğunu lamba ışığına yaslayarak gölgesini karanlığa verdi. Kıçındaki don ıslak taşa yapıştı. Nafiye'yi düşündükçe yüreğinin kabardığı gibi tabanın da kabarmakta olduğunu sezinliyordu. Sarmaları yatırmak, fırça vurmak, kamalama yapmak ve postayı atmak gerekiyordu. Direğin dibindeki şişeyi alıp kafasına dikti. Kazma kürek küskü seslerine karanlığa ve kazmacı Kozanoğlu'na kulak verdi. İti kendi başına buyruk, ıssız bir evdi. Karıyı hemen hobbacı usulü yatırdım, dayadım, döşedim. Eşyası yenilen bir saraya döndü. Hep aynı şeyler, belden aşağı, dibi delik yalanlar diye iç geçirdi Hurşit. Kozanoğlu'nun uydurduğu yalanların direkleri kemiren mantar ve çürümüş su kokusuyla birleşip havayı kirlettiğini hayal etti. Hiç kimseye benzemediğini düşündü. Hiç kimse bahçe duvarının çatlağında köklenip sokağa sarkan bir çiçek gibi iyimser, yalansız, masum bir yaşam kuramamıştı. Sendika kapatılmış, kış geçmiş, bahar yaza dayanmış, farklı bir yaşam ortaya çıkmıştı. Sevdiği iki kadının meselelerine, iskeleye bağlı teknelere kömür taşıyan ve o teknelerin başında yüklerini boşaltmayı bekleyen eski bir kömürcü tahmilat katırını sabrıyla karşılamış, sonunda ikisini de ikna etmişti. Hayat açgözlülüğü zenginleştikçe artan bir bela olmasına rağmen eskiden güzeldi. Ama şimdi hayat aynı azgın belasına rağmen eskisiyle kıyaslanmayacak derecede güzeldir. Her şey, evet her şey sarmaşıkların, yaban asmalarının, güllerin, yaseminlerin sardığı çitler içinde kaybolan cumbalı evler, ruh huzuruna ve sevaba çağrının nişaneleri gibi yükselen minareler, gübreden grileşen güvercinlikler, lavvarlar, varageller, havai hatlar, kirlenmiş sular bile güzeldir. İnsan sevince, ilgisini esirgemeyince hayat neden güzel olmasın ki? Her iki kadın da ilgiden yoksun kaldığı an kadınlıklarını yitirebilecek kadınlardı. Artık yaşadığı aşktan emindi. Artık eskisi gibi Macide'nin ateşli arzusunu bilmiyormuş, ona eğilim duymuyormuş gibi davranmıyordu. Tanımadığı bir köyün durumunu köpeklerinin havlayışlarından anlayan bir kadındı Macide. Eskiden Macide öğretmen Hasan Taşçı'dan duyduğu sözü yineler, erkek yer, kadın göktür, yerin üstünde iki gök olmaz derdi. Nafiye'ye saldırdıktan sonra sessizleşti. Hocayla konuştu, hocanın nasihatlerini uygulamadı. Esat'la konuşunca ölümü, kaybolmuş güzelliklerin bir birliği olarak algıladı. Esad'a fotoğrafını vermeyi reddetti. İpek şalvarını, sırmalı cepkenini giydi ve ölüm sessizliğinin huzura dönüştüğü bir yer olan Balkaya'dan kendini denize atmaya gitti. Uçurumun kıyısında ölüm ile vazgeçiş arasında beklemeye başladı. Unutulmanın tadına eriştiği hassas bir anda Sarı Hanife'nin ikiz kızlarının Nermin ile Nihal'in kocaman yemyeşil gözlerini anımsayıp martı çığlıklarını duyunca vazgeçti. Daha sonra evlere katırla kömür satan Erzincanlı Mehmet'e Zare ile tanıştı. Yalnızlığın ve sıla hasetinin yabanileştirdiği bu münevver, kızıl bıyıklı, manda suratlı adamla taştan örme Ermeni mezarlıklarında geceleyin halvete girdi. Bu ilişkiden sonra Kilimli'de çalışan Işık Veren'in iki mahrumiyet amelesiyle daha ilişki kurunca midesi bulandı. Hocanın kendine mukayyet ol, mükerremin yolunu kerem yolu sanma, gül gibi elden ele düşer, pörsüyüp solarsın ikazını anımsadı. Sadece Hurşit'i değil, tüm insanları ve eşyaları da aldattığını düşünerek kaçamaklarına son verdi. Bir dönem kendi kabuğuna çekilerek zorlu bir iç hesaplaşma yaşadı. Ardından rüzgarlı meşede gezinmeye başladı. Hurşit'e karşı erkeksi merdane tavırlarından vazgeçti ve ani bir kararla gitti, Nafiye ile konuştu, arkadaş oldu. Hurşit boynundaki bezi çözdü, gövdesini saran çamurlu teri silmeye koyuldu. Ter ve sezgi gözenekleri açılmış, rahatlamış gibi oldu. Dört bir yanını kokulu çiçeklerin bürüdüğü kınalı bir kaya canlandı hayalinde. Kayanın sağına ve soluna üzerini yeşil bir kadifeyi andıran yosunların kapladığı birer kaya yerleşti. Karşıda turkuazdan menekşe muruna kadar mavinin ifade edilmiş değişik tonlarında gülümseyen sakin bir deniz belirdi. Sırtına iki damla soğuk su düşünce hayali dağıldı. Ayağın koyu karanlığından çıkıp gelmekte olan lamba ışığını görünce ayağa kalktı.
''Bu ayakta kömür oksitlenmesi var.'' dedi Ruhi Bey. ''Açığa çıkan ısı atılmadığı için ayak ısınmış. Burada nasıl çalışıyorsunuz? Soluğu kıçınızdan mı alıyorsunuz? Bu ısının kömürü tutuşturma derecesine erişmesi hepiniz için felaket olur. Kaza haber vererek geliyor. Siz bunun farkında değilsiniz.''
''Madende ölüm ansızın gelir. Tanışığı ile gelmez.'' Ruhi Bey Hurşit'e doğru yaklaşırken dipten gelen sesin kime ait olduğunu merak etti. Hurşit elini uzatıp gülümseyerek tokalaştı Ruhi Bey'le. Mühendisin selam vermeden konuşa konuşa yaklaşmasına, her tarafı süzerek bir açmaza değinmesine alışmıştı.
''Vantilatör iyi işlemiyor, havalandırma Allah'lık.'' dedi Hurşit.
Mühendis Hurşit'in karşısında durdu. Lamba ışıklarını titreştiren kazma vuruşlarına kulak verdi. Yerin yedi kat altında malsız, mertebesiz ve de merteksiz çalışan bu yaratıkların kötü çalışma şartlarını homurdanmaktan başka bir şey yapmayacaklarını düşündü.
''İncir Harman'ın da ocak emniyeti gevşedi. Ben bile korkmaya başladım. Sinyal, alarm ve haberleşme problemleri var. Sendikayı kapatmasalardı bu meselelerin üzerine sendika olarak gidilirdi.''
''Bir sendika var ya.'' diye uzaktan söze girdi Bartın Ömer.
Ömer'i erin geç, sölpük sesiyle Kozanoğlu izledi.
''Sendikayı açtırmanız için İhsan Soyak'tan destur almanız lazım.''
Ruhi Bey gülümsedi. Artık korku duvarını aşmış, kendi kalbine yakın bir yerden konuşmaya başlamış, havzadan uzaklaşma eğilimi içine girmişti. İşe bağlılık ve disiplin ruhunun yerine mağrur ve fütursuz iş yaşamına karşı homurdanan, yarı avare bir ruh almıştı. Galerilerde yürürken fikirlerini gizleme, dürüstlük çıplaklıktır diye mırıldanıp duruyordu kendi kendine.
İhsan Bey kendi gölgesini arş gölgesi sanan bir adamdır. Yenileceğini bilse bile geri adım atmaz.
Sustu Kozanoğlu'nun derin bir nefesten sonra damara okkalı bir tükürük savuruşunu ve suyu deve gibi oba oba içişini dikkatle izledi.
''İhsan Soyak çalışanı sever, baba adamdır.'' diye ağzını elinin tersiyle sildi Kozanoğlu. ''Hem sever hem döver.''
Ruhi Bey ihbar edilmek istercesine, ''O kendinden başka kimseyi sevmez.'' dedi. Ruhi Bey'in değerlendirmesi hoşuna gitti Bartınlı Ömer'in. Kafasını çevirdi, Hurşit'in hurma gibi ışıldayan harlanmış gövdesinin gölgelediği sıska adama baktı.
''Çok doğru, zor seven severken de zahmet çeken bir adamdır.'' ''Gem ne derse desin, İhsan Soyak büyük adamdır.'' diye söze yeniden girdi Kozanoğlu. ''Dimağı güçlü kuvvetli olduğu için geç sarhoş olur.''
Kozanoğlu'nun Çorumlu Veysi Yağız Kurt gibi sırf avurt ve boğaz meşgalesi olsun diye konuştuğunu düşünen Bartınlı Ömer, azabın lezzetini tatmış yaşlı bir madenci edasıyla,
''Ben onun içtiğini, sarhoş olduğunu hiç görmedim.'' dedi.
Sağ ayağını söktüğü kömür yığınına doğru uzattı Kozanoğlu.
''Zonguldak'a gelip de rakı içmeyen bir adam göster bana.''
İnsanların boş boş konuştuklarını ve Ruhi Bey'in kendilerine olan güvenini sarstıklarını düşünen Urşit, ''Sendika kapatıldı.'' dedi. ''İnsanlar tevkif edildi. Senin gibi çalışkan bir mühendis bile nezarete alındı. Bundan sonra ne olur sence?'' Hurşit'in soruyu sorarken sesini kısmasını ölçü alan Ruhi Bey,
''Amele korkuyor.'' dedi. ''Amele korkunca sesi çıkmıyor. Sesi çıkmayınca hayat sağırlaşıyor, tarih tekerrür ediyor.''
Hurşit lafı cilalama soruma cevap ver dercesine ciddileşti. ''Amele'nin ne yapması lazım?''
''Korkmaması lazım. Soruyu yüksek sesle sorması lazım. Her amele hayat ağacının bir dalıdır. Amele korkunca hayat da korkuyor. Tutunduğumuz dal kırılıyor.'' Başını kaldırıp tavanda bel veren bağa baktı. Çalışırlarken sohbete kulak veren kazmacıların ve tırkacı Nasuh'un ses çıkarmamalarını kendi tahlilinin bir doğrulanması olarak algıladı.
Size neden kıvırcık dendiğinin üzerinde biraz düşünün. Her insanın içinde bir kıvırcık var. O kıvırcık insanın bütün davranışlarına, ruhuna hakim olursa insan kıvırcık olur. Ama ben sizin kıvırcık olduğunuza inanmıyorum. Kıvırcık olsaydınız kurduğumuz sendikaya kayıt olmaktan korkardınız.
Kendine silsilesine lanet. Kim demişse adımız kıvırcığa çıkmış. Ben kendi adıma Bartınlı Ömer'im. Yerine göre kıvırcık, yerine göre de koçum.
Ömer'den cesaret alan Kozanoğlu ayağı dikkatle dinledikten sonra
''Allah'tan başka kimseden korkum yok.'' diye çıkıştı. ''Ben Allah'ın kıvırcığıyım. Otlak bulunca semirenlerden de değilim. Çok şükür iki çocuğum büyüdü. Er avrat olup cemaata girdi. Korkacak, eğmenecek bir şeyim de kalmadı. Ayda verdikleri 45 lira, 45 kilo mısır etmez. Gider terk ettiğim toprağım ekerim, hiç değilse ciğerim kurtulur.''
Kazmacıların cesur çıkışlarını palavrahanesine yazdı Ruhi Bey. Bu baş döndürücü kömür ve malzeme sevkiyatından, vantilatör, potkobaç, otodrezin, makine ve teçhizat uğultusundan uzaklaşmanın bir yolu olmalıydı. Hayatı kuyularda, galerilerde, varagellerde, daracık ayak yollarında tükenip gitmekteydi. Cuma gibi kaçıp kurtulamazdı. Kendi isteğiyle görevden ayrılmak da en uygun yol. Mükellefiyet dairesinde çalışan ince ruhlu şair arkadaşı Muzaffer Tayyip Uslu ciğerini kurtaramamış yoksulluk içinde ölüp gitmişti. Ölüm insanın kendi özünden uzaklaşmasıydı. Yaşadığını sanan bir yığın insan öldüğünün farkında değildi.
Ne dersin, görünürde bir umut var mı Ruhi Bey?
Ben göremiyorum. Mevcut vaziyet umut vaat etmiyor.
Umut gene insandadır diye çıkıştı Bartınlı Ömer. Küsküyle daşı delen insandadır umut.
Akıl şarttır dedi Kozanoğlu. Demir ersini hepiniz bilirsiniz. Anam kullanır, elini alır, hamur kalıntısını tekneden kazır. Bir de küskü var, taşı delmek, kömür sökmek içindir. Sen ersinle taşı delmeye, küsküyle de hamur kazımaya kalkışırsan umut olmaz.
Umut taşın ersinle delindiği yerdedir diye diretti Bartınlı Ömer. Umudu ne zaman görürsün? Bu taş ersinle delinmez diyene hayır delinir dedin mi görürsün?
Doğru diye destekledi Hurşit. Umut var çünkü umutsuzluk var. Bu umut bana göre ileride kuvvet olur. İnsanlar bu umuda ne kadar az inanır, ne kadar inat ederlerse bu umut kuvvet olur. Madende hep olmaz denilen şeyler oldu.
Sendikayı kapattı ama ben İhsan Soya'yı severim dedi Bartınlı Ömer. Herkesin olmaz dediği şeye o olur dedi. İnanılmaz şeyleri başardı.
İhsan Soyak başarmadı, siz başardınız diye araya girdi Ruhi Bey.
İhsan Soyak akıldı, biz kolduk.
Ömer'in inadı ve bir bütün olarak konuşmalar Ruhi Bey'in hoşuna gitmişti. Bir değişim mi vardı acaba? Mükellefiyet çözülmeye mi başlamıştı yoksa? Asker işçilerin terhis isteklerindeki çoğalmayı anımsadı birden. Uyanışın sadece gruplu işçilerde değil, 6 aylık temel eğitimini dolduran ve hizmet taburuna alınıp askerliğin geri kalanını maden işçisi olarak yapan asker işçilerde de baş gösterdiğine inandı. Hükümet adım adım geriledikçe mükellefiyet çözülüyordu. Önce partilerin sonra da sendikaların kurulmasına izin vermek zorunda kalmıştı hükümet.
İhsan Soyak mükellefiyetin aklıdır diye yanıtlamak zorunda hissetti kendine. Siz yitirdiğiniz kendi aklınızı bulun önce.
Çalışma süresinin bitmesine 5 dakika kaldığı için herkes çalıştığı yerden yorgun argın çıktı. Ter, silme, elbise giyme ve eşya toplama işine koyuldu. Ruhi Bey'in gidişinden az sonra Bartın Ömer'in söylediği eşkıya avruz türküsüyle birlikte ayağı terk ettiler. Hurşit kuyunun çıkışında Abbas'la buluştu. Katırlara bakmakla yükümlü olmasına rağmen tek kolla direk taşıdıkları için morali bozuktu Abbas'ın. Hurşit amcaoğlunu yüreğini tüketmiş bir halde görünce ''Ne o, hasta mısın?'' dedi. ''Yok bir şeyim.'' diyerek fırsatı kaçırmış ve gölgesinden ürkercesine hassaslaşmış, vahşi bir himar gibi çevresini süzdü. ''Hayri'yle bugün 2 sefer karşılaştım. En son karşılaşmamda melaneti neredeyse öldürecektim.'' Hiç olmadık bir yerden Hamdi Çavuş'la Müstantik'in oğlu çıktı. Hevesim kursağımda kaldı.
Seni kan tutmuş emmi oğlu. Yazık değil mi sana, öldürüp de ne yapacaksın o kerhaneciyi? Bırak kendi pisliğiyle yaşasın.
Ben kafaya koydum, o alçağı geberteceğim, yüreğimi lokma lokma yedirmeyeceğim ona. Gülşah'ı kandırdı götürdü, kullanıp bir kenara atacak.
Gülşah kızlığını bozan bir insana gitti. O kız kimseyle evlenemeyeceğine inanmıştı. Seni ne alakadar eder? Giderse gitsin.
Hoca bana çok şey anlattı. Aramızda kalsın. O hayri pezevengi hocanın karısına da tecavüz etmiş. Kadın durumu hocaya anlatmış. Git onu öldür demiş. Hoca öldürmeyince kadın hocaya düşman kesilmiş.
Hurşit dona kalmıştı. Nefretle yutkundu. Bu durumdan Gülşah'ın haberi var mı?
Gülşah'a söylememişler. Hayri kadına tecavüz ettikten bir yıl sonra da seninle evleneceğim diye Gülşah'a tecavüz etmiş. Sonra da biliyorsun adam Gülşah'la evlenmedi. Geldi benim sevgilimi elimden aldı. Kızcağızın ölümüne sebep oldu. Sonra gitti tekrar Gülşah'ı bir imam nikahıyla evine götürdü. Şimdi söyle bana, bu adamın yaşaması doğru mu?
Hurşit Abbas'ın cinayeti işlemekte kararlı olduğunu bildiği için onu özendirecek bir tutum içine girmekten kaçınıyordu. Yanından geçen ve gözünün biri körelerek şap taşını andıran karabüklü Naci'yi görünce Cuma yanımsadı.
Hayri'nin rezil bir adam olduğunu herkes biliyor. Hayri gibi daha nice rezil adamlar var. Bunları öldürmek çare değil. Cuma firardadır. Sen de firarda olursan, hapse düşersen Cuma'nın ailesi perişan olur. Gel beni dinle, vazgeç bu işten. İyi adamın olduğu yerde bir kötü adam muhakkak var.
Kötü adamın hakkından gelmeyene ben iyi adam demem. Çoktan kafaya koydum. Hayri'yi kesin öldüreceğim. Temiz yaşamanın başka bir yolu yok. Ben onu bu dünyadan kaybedersem kendimi kazanırım.
Garip bir duygunun boşluk duygusuyla beslenen güçlü bir varoluş duygusunun baskısı altındaydı.
Hayrisiz bir dünya mı iyi, hayrili bir dünya mı?
Fark etmez, dünya hayrilerle dolu.
Kuyudan çıktılar, lambahane ile yatakhaneye uğradılar. Yıkandıktan sonra bir kamyona binip Zonguldak'a geldiler. Abbas Kıvırcıkların gittiği bir kahvenin önünde durdu. Hocayı arayıp bulması ve onunla birlikte Fingirdek İsmail dayıyı ziyaret etmesi gerektiğini söyleyerek Hurşit'ten ayrıldı. Hurşit ise doğruca Nafiye'ye gitti. Kapının solunda Nafiye'nin çöplüklerde bulup onardığı üç küfeci sepeti ile içine bal konulan ufak bir şaful tekne duruyordu. Sepetin biri kömür, diğer ikisi de silme kömür tozu doluydu. Sepetleri süzerken çöplüklerde cüruf tepeciklerinde gezinen çıplak ayaklı kadınlar, nurtenler, melahatlar, solmazlar, kamileler canlandı Hurşit'in hayalinde. Kapının sağında duvara dayanan dev kırık testinin içindeki yaşlı kediyle göz göze geldi. Kedinin altındaki yün topağı ve önündeki süt tası Nafiye'nin inceliğini ve insafını duyumsattı Hurşit'e. Kullanılıp terk edilmiş hayvanların yalnızlıklarındaki derin acıların biçimlendirdiği buruk inceliğe sarılmak için kapının pirinç tokmağına el attı. Eski bir gemi kalafatçısının sarı çamdan yaptığı köhne kapı gıcırdayarak açıldı. Nafiye'nin insanı çekip kendine katan içli gülümseyişiyle karşılaşınca yorgunluğundan sıyrılmış gibi oldu. ''Niye geciktin güzel çocuk?'' diyerek Hurşit'in boynuna sarıldı ve gözleriyle Abbas aradı. ''Abbas gelmedi mi?'' Saçları şamama kavunu gibi kokan gezginci kadını kollarının arasında sıkarken ''Gelmedi'' dedi. Kafasını ellerinin arasına aldı, yüzünün munis ışıltısından yumuşakça öptü. Hocayı aramaya gitti. ''Hayri hocanın kızını dövmüş, kız kaçmış, anasının yanına sığınmış.''
''Aman Abbas duymasın, kimden duydun?''
Gülfem'in kömür sporda oynayan yeni hovardası söyledi. Ona da Esat'ın oğlu Sabit söylemiş.
Nerede bir kadın ölmüş, bir kadın dövülmüşse Esat'ın haberi var diye gülümsedi Hurşit. Oğullarını da bu iş için seferber etmiş. Girmedikleri kahve, dinlemedikleri adam kalmadı.
Bu işte Esat'ın bir menfaati var mı dedi Nafiye sevgilisini sofraya zevkle oturturken.
Yok, yorgunluğunu tahtalarına gözden kalma mısır kokusunun sindiği duvara yaslayarak sofrayı rehavetle süzdü. Kürt Şerif damarında çalışan Müfit dayının Esat hakkında söylediklerini anımsadı. Menevişi güneşte çatlamış testiden bir bardak ayran aldı. Esad'ın hiçbir menfaati yok. O her kadını içi süt dolu emzikli bir şişeye benzetir.
Doğru bir benzetme.
Esat çocukluğunda süte hasret kalmış. Onun için emzikli şişe içinde de olsa süte yapılan haksızlığa karşı çıkar. Süt dolu emzikli şişenin kendini asmasını över, göklere çıkarır. Ben Esat'ı anlayamadım. Esat'ı anlayan insan yok. Onun en güzel yanı da bu herhalde.
Nafiye tencereyi ocaktan alıp masanın ortasına yerleştirdi. Kapağını açtı, mancarlı pilavı kepçeyle alıp Hurşit'in tabağına koymaya başladı.
Hayri Gülşah'ı terk eder mi?
Etmez dedi Hurşit.
Gülşah akıllı bir kadın, bence de terk etmez.
Hurşit'in hayalinde Hayri'nin yüzü canlandı. Düş kırıklıklarının, doyumsuz cinsel iştihaların, küçük konulara dair hurda fikirlerin, göz göz çukurlaştırarak küçülttüğü çiçek bozuğu yüzü. Hocanın dediği doğrudur. Hayri'nin hayatı kadınların kafasına değil, kıçına bakmakla geçti. Kafa ona göre şekillendi. Önüne çıkan her hakikatin de kafasını değil, kıçını gören bir adam olup çıktı.
Hurşit'in yanında oturup yemek yerken saçlarını okşamaya koyuldu Nafiye. Abbas'ı kocalığa kabul etmedi. Bile bile gitti, belasını buldu.
Doğru diye mırıldandı Hurşit. Abbas'ın yanık yüzünden ürktü.
İyi kadın olsaydı Abbas'ın yüzüne iyi bakar, acısını görürdü.
Kalktı sergenden kandili aldı, ocakta yaktı, yerine yerleştirdi.
Abbas'ın yüreğinde kandil ışığından başka ne var ki?
Tutkunluğunu hissettiren saf bir kişiliğin halesi içindeydi Hurşit. Ne bilgisizliğinin ne de yoksulluğunun belirlemediği, kadın oluşunun belirlediği cazip bir kişiliğin halesi içinde, ferah ve bahtiyar bir ruh haliyle o haleyi saran tatlı sese vermişti tüm dikkatini.
Abbas'ın yüzüne baktı ama yanmış deriyi, küçülmüş gözleri gördü. Yanmış derinin perdelediği yere bakmadı. Hata etti, gözüyle baktı. Derine bakmadı, derine baksaydı severdi.
Parmağının ucuyla Hurşit'in burnunun ucuna dokundu.
Derine bakan çok az insan var. Fingirdek İsmail dayının öldüğünü duydun mu?
Eyvah diye yutkundu Hurşit. Ne zaman öldü?
Dün öldü. Bu sabah da götürüp gömdüler.
Abbas'ın çok sevdiği bir adamdı. Bugün hocayı bulup beraber ziyaretine gideceklerdi. Yazık oldu.
Ben kendimi bildim bileli, rahmetli hep karısının yaptığının tersini yaptı. Geçen yıl hastalandı, herkes toz hastalığıdır, ölecek dedi. Karısı hizmetle ölecek diye sevincinden başucunda oturdu, ölümünü bekledi. İsmail dayı karısının sevincini anladı. Hiç boşuna sevinme, ölmeyeceğim dedi. İki gün sonra ayağa kalktı. Bu yılın başında yine yatağa düştü. Herkes bu sefer kesin ölür dedi. Falcı Havva ile bacısı Nur'dan da öleceğini söyledi. Ama o ölüm döşeğindeyken karısının sevinçten yan odada türkü söylediğini duyunca ''Hiç boşuna sevinme, ölmeyeceğim'' dedi. Bir hafta sonra da ayağa kalktı. Yazık, bu sefer kurtulamadı. İki hafta evvel yatağa düştü. Kimse öleceğine inanmadı. Son günü ben oradaydım. Karısı döndü dolaştı, geldi gene baş ucunda oturdu. İsmail dayının iyileşip ayağa kalkacağını bildiği için üzüntüsünden ağlamaya başladı.
İsmail dayı sesi duyunca göz kapaklarını araladı. ''Hiç boşuna ağlama, öleceğim'' dedi. Az sonra da öldü.
Sustu. Hurşit'in ne diyeceğini beklerken gizli dünyasının tüm öfkesini mırıldanarak açığa vuran hizmet kadının, ölümü sevinçle karşılayan gizlenmiş tebessümünü ve kendine ait olmayan bakışlarını görür gibi oldu.
İyi insandı diye sürdürdü Nafiye. Güzel oynardı, her yerde oynardı. Herkese nasihat verirdi ama çocuklarına hiç vermedi. Doğruları, yanlışları anlatmadı onlara. Kendi yollarını bulsunlar diye kafalarını allak bullak etti.
Kendi yollarını da buldular. Karısı tabutun başında ağladı mı?
Çok ağladı, gözlerinden çok yaş akıttı. Millet yaşlara inanmadı. Sonra nereden geldiyse Deli Ali geldi. Bu adama ağlanmaz, oynanır dedi. Tabutun etrafında garip hareketlerle oynadı. Hizmet hala Deli Ali'nin oynamasına güldü. Gülmesiyle de gözyaşlarının yalan olduğuna iyice inandılar.
Çatıya düşen yağmura kulak verdiler. Günü tam zamanında yakalamış olmanın verdiği hazla birbirlerine dokunarak ve hayallerini iri yağmur damlalarına yayarak bütünleştiler.
34. ayrımın sonu. Sayfa 411.